Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2010 sayısından Asrın Hastalığı Maneviyat Buhranı başlıklı yazıyı aktaracağız. Yazının müellifi Cahit Özdemir. Dünyaya adaletle nizam vermek gayesindeki Osmanlı'dan sonra dünya siyaset sahnesi kendi menfaatlerinden başka bir mukaddes tanımayan devletlere kaldı. Bu sömürgeci devletlerin doymak bilmeyen iştahları dünyayı hızla yaşanmaz hale getiriyor. Albert Camus, cinayetler asrı diyordu. Kan deryası içinde ateşlerle kavrulan geçtiğimiz asrı tavsif sadedinde. Bu aslında Osmanlı'nın dünya siyaset sahnesinden tasfiyesiyle meydana gelen bir neticedir. Girdiğimiz asırda bundan farklı bir manzara arz etmiyor. Hatta onu aşıp geçme istidadı gösteriyor. Üstelik asrın başında ilan edilen son Haçlı Seferi ile de işaret edildiği üzere dünya siyasi gidişatının bu yeni veçesi hususiyle İslam coğrafyasına münhasır görünüyor. Bir cahiliye vasatına inen dini mübinle insanın en güzel kıvamda ve en şerefli varlık olarak yaratıldığı, her şeyin onun hizmetine amade kılındığı beyan buyurularak asırlar süren bir saadet ve barış ikliminin temelleri atılmıştır. Böyle bir iklim ki hikmet nazarıyla bakış muvacihesinde insan önce kendisiyle barışık, içinde bulunduğu cemiyetle barışık, bütün yaratılmışlarla barışık, insanları ve diğer yaratılmışları bir merhamet ve şefkat vasatında buluşturan, muamelatta adaleti, dürüstlüğü, saygıyı, kısacası güzel ahlakı esas alan asude bir iklim. Bugünün dünyasında bir masal gibi gelen kurtla kuzuyu barış içinde bir arada yaşatan böyle bir medeniyet, asırlarca dünyaya hüküm ferma olmuştur. O zamana ait çok sayıda seyahatname bu saadet devirlerinin şahididir. İnsan hikmeti gereği iki zıt kutup olan âlâ-yı illiyinle esfeli safiliğin arasında bir yer tutma istidadında yaratılmıştır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de o hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı ve muhakkak siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan olunacaksınız buyuruluyor. Bu imtihan aleminde rahmeti sonsuz Allah Teala Celle Celaluhu kulunun saadeti için tutması gereken istikameti ilk insandan itibaren her cemiyete gönderdiği mübarek elçileriyle tebliğ buyurmuştur. İnsan kendisine beyan buyurulan yüce hakikatler karşısındaki ruhi tekamülüne göre de en aşağı seviyeden en yücelere kadar irtifa kazanabilir. Bu cümleden olarak Mevlana Hazretleri şöyle buyurur. Kim bu dünyanın mahşer günü için bir ekin tarlası olduğunu bilirse, burada çok eker, orada çok mahsul kaldırır. Her insan bu dünyada bir ahiret çiftçisidir. Bugün burada ne ekerse yarın orada onu biçer. Dünya tarlasından ahirete bolca hayır hasenat, salih ameller götüren kimsenin ahiret harmanında yüzü güler. Dünyamız bugün korkunç bir maneviyat buhranının pençesinde kıvranıyor. Dünyevi yani seküler cereyanlara kapılan cemiyetlerde bencilliğe mahkum olmuş insanlar hazan yaprakları gibi savruluyor. Bu hayat felsefesinin ifade ettiği gibi insan, insanın kurdu olmuş, en vahşi canavarları bile geride bırakan zalimlikler irtikab ediliyor. Bir süre önce basında yer aldığına göre Peru'da yağını çıkarıp kozmetik sanayine satmak üzere insan öldüren bir şebeke ortaya çıkarılmış. Dünyada her yıl milletler arası organ mafyaları tarafından kaçırıldığı tahmin edilen çocuk sayısı 6 milyon. nefislerini tatmin etmek için okullara veya toplu yerlere girerek hedef gözetmeden etrafa yaylım ateşi açan kişiler, onlarca masum kişinin ölümüne sebep oluyorlar. Ülkemizde maalesef dünyanın bu umumi ahvalinden pek de farklı değil. Zaman zaman cennetin ayakları altında olduğu beyan buyurulan anneyi tahammüden öldürme salgını ortaya çıkabiliyor. Adeta yok etmeye programlanmış teröristler etrafı harabeye çeviriyor, masum insanları ateşe veriyor, katlediyor. En yüksek eğitimlerden geçmiş itibarlı makam mevki sahipleri, ilim adamları suç çetelerinin kadrolarında bulunabiliyor. Gece tenha bir zamanda sokağa çıkmak artık akıl kârı görünmüyor. Merhum Cemil Meriç, bu içtimai cinnet karşısındaki ıstırabıyla derunundan yükselen isyanı şöyle tebarüz ettiriyor. Toplum zıvanadan çıkmış, cinayetler cinayetleri kovalıyor. Akıl susmuş ve mefhumlar cehennemi bir raks içinde tepinip duruyor. Aydın dilini yutmuş, namlular konuşuyor. Bir kıyametin arefesinde miyiz acaba? Dünyayı şeytan mı yönetiyor? Kendisine ve çevresine hikmet nazarıyla bakabilen, basiret ve firaset sahibi bir ferdin zihni, ilahi değerler manzumesi çerçevesinde hak, hukuk, adalet, hürriyet, vatan, millet, bayrak gibi yüksek değerleri fıtraten idrak etmekten başka bir yol bulamaz. Sekinet Sinen, böyle bir ruh, diğergamlık, ferakat, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi içtimai bünyeyi kuvvetli tutacak ulvi hasletlerle tezyin olur. Cemiyetler kargaşa batağına saplanıp kalmaz, saadet ufuklarına katlanır. Yüce hakikatin şuuruna varan insanlar haddini bilirler, şöhret için, kör nefisleri uğruna bütün dünyayı içindekilerle beraber çiğnemeye, yok etmeye kalkmazlar. Ellerindeki imkanların bir emanet olduğunun şuuruyla onları cemiyetin menfaati ve refahı uğrunda kullanırlar. Saadeti bunda ararlar. Hayatın en yüce gayesinin, hak dostlarının belirttiği üzere kesb-i kemal edip seyri cemale ermek olduğunu bilirler. Tabiat boşluk kabul etmez denir. Mukaddeslerle doymayan, gülistan olup raihalar neşretmeyen gönüller viraneye döner. Her türlü müptezelliğe açık olur, ufunet saçar. İmam Malik rahmetullahi aleyh hazretleri, hayırla meşgul olmayan kalbin şerle baş başa kalacağını beyan buyuruyor. Açlık ve yoksulluğun insanları gayrimeşru yollara sevk ettiği belirtilir. Bu fikir yanlış değildir şüphesiz. Ancak daha doğrusu selim olmayan, sapık ve sufli düşüncelerin boş midelerden daha ziyade boş gönüllerde neşvü nema bulacağıdır. Maneviyatı sağlam, istikameti doğru bir ferdin yanlış yollara tevessül etmesi beklenemez. Osmanlı'dan sonra münevverlerimiz İbni Haldun'un ifadesiyle mağlup haleti ruhiyesine kapılarak müphem bir galipleri taklit hastalığına tutuldular. Asırlarca dünyayı aydınlatan mukaddes değerlerimize sırt çevirdiler. Cemil Meriç bu hali ifade sadedinde şunları söylüyor. Batı'nın muharref Hristiyanlığa tevcih ettiği tenkitleri kendi dinimiz için de geçerli sandık. Zehirli telkinleri mukavemet kalelerini yok etti. İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler, setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye. İçtimai yapıda usule gelen maneviyat boşluğu, dünyevi zihniyetin maddeci akımları için bir cazibe merkezi oldu. Manevi değerler horlanarak, nesillerin eğitimi ve kamuoyu teşekkülü, bu esaslara zıt mecralara yönlendirilmeye çalışıldı. Çağdaşlık adına adeta sınırlarla mukayyet olmayan zevkçilik, müstehcenlik, cinsi istismar, tabularla kısıtlanmayan özgürlükler gibi nefsi temayüller öne çıkarıldı. Sekülerleşme, insanların mukaddes alanda bağlarını kopararak onları yalnız kalabalıklara dönüştürmüştür. Bilim ve teknolojinin verilerini, bütüncü bir dünya görüşü içinde yerli yerine oturtamayan seküler insanın elinde her şey bir ateş topuna dönüşmektedir. Mukaddeslerden uzaklaşan, ahireti bilmeyen, kainata hikmet nazarıyla bakamayan insanlar için sadece bu dünya için yaşamak vardır. Ben merkezli bir hayat görüşünden de ancak insanın kurdu olan insan çıkmaktadır. Dünya ve ahireti doğru idrak için gereken hakikat ve hikmete nazar etmek. Çünkü hikmet akla aczini kavratır. Akılla kavranmayan sırlar hikmetle çözülür. Manevi sükut dolayısıyladır ki asırlarca dünyayı idare eden ve imparatorluğun yıkılışına kadar da bu kabiliyetini yitirmeyen Türk milleti bugün Anadolu sınırları içinde bile siyasi istikrarını muhafaza ve kendini idare zorluğuyla karşılaşmıştır. Bunun gibi dünyayla savaş gücünü gösteren, yıkılırken dahi kahramanlık destanlarıyla tarihi asalet ve şerefini kurtaran milletimiz, aydın evlatlarının düşmanca ideolojik mücadelelere tutuşmasıyla felce uğramış, iç ve dış düşmanlarının tamahını çeken bir zafiyetle kıvrandığını hissetmiştir. Yunusların, Mevlana'ların hayat verdiği bu topraklarda ondan bir haber milletin değerleriyle uyuşmayan, ona ait ne varsa yok edip adeta bir kültür devrimiyle milleti yenilemek isteyen nesiller vezadan gelmediğine göre nasıl bir vasat buna sebep olmuştur? Elbette bir manevi sükut, bir maneviyat buhranından başka ne olabilir? Basında yer alan bir habere göre bir sanatçı, kendisi 6 yaşındayken bir arkadaşının ölümü üzerine haşa bu adaletsizliğe isyan ederek dinsizliği seçtiğini, eğer bir din seçmesi gerekirse Budizmi tercih edebileceğini söylüyor. İnsanın istikametini tayin edişinde hikmet nazarıyla bakabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Bir menkıbede şöyle bildiriliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh aceleyle camiye giden bir çocuğa bunun sebebini sorunca çocuk "Ölüm var, ahiret hesabı çok çetin" cevabını verir. Hazreti Ömer radıyallahu anh çocuktaki bu olgunluk karşısında şefkatle "Yavrum, ama sen daha çok küçüksün" deyince çocuk aynı olgunlukla şu cevabı verir. "Dün komşumuzun ölen çocuğu benden de küçüktü." Bu cümleden olarak maneviyat kuvveti, basiret ve ferasetin aydınlığında ibret almayı, ders çıkarmayı ve saadete götürecek muhakemeyi yapabilmeyi mümkün kılıyor. Bununla ilgili olarak Hak aşıklarından İbrahim Hakkı Hazretleri derin bir tevekkülle şöyle söylüyor. "Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler." Kur'an-ı Kerim'de selamete çıkmanın yolu şöyle ifade buyuruluyor. "Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır." Zamanımızın felaketlerle kavrulan dünyasında insanlığa sunulabilecek tek kurtuluş yolu insanın her anını buna göre tanzim eden, ruhu bu istikamette nakış nakış işleyen İslam'dır. Diğer semavi dinler uğradıkları tahrifatlarla asrımızın hastalıklarına reçete olma hususiyetlerini kaybetmişlerdir. Nitekim yakın zamanlardaki Bosna, Kosova ve halen devam eden Filistin katliamlarında bahis mevzu dinlerin din adamları, sönmeyen haçlı kiniyle bizzat bu cinayetlerin teşvikçileri olmuşlardır. Ne yazık ki bugün misyoner teşkilatları kendi dinlerinden ateizme kaçışları önlemek yerine aynı haleti ruhiyeyle İslam'a karşı savaşı devam ettirmektedirler. Hakikati seçen bir Amerikalı hanım şunları yazıyor. İslam dini sosyal konulardan ekonomiye kadar her şeye hitap ediyordu. İslam dininin kendi kompleks yapısının yanında hayatın içindeki tüm esasları kapsayan engin bir kapasitesi vardı. Varlığına inandığım ve hep aradığım ideal hayat işte buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali radıyallahu anh'e, "Ya Ali, bir kişinin senin elinle hidayet bulması, senin için dünya üzerindeki bütün servetlere sahip olmandan daha hayırlıdır," buyuruyor. İnsanları fıtraten aradıkları kurtuluş ışığından mahrum bırakmak için çalışanlara ne yazık. Onların bu hakikatte buluşmaları için gayret gösterenlere ne mutlu. Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2010 sayısından Cahit Özdemir imzalı Asrın Hastalığı Maneviyat Buhranı başlıklı makaleyi sizlerle paylaştık. Ve Teknoloji ve Biz başlıklı yazıyla yine aynı sayıdan devam edelim Sesli Dergi'ye. Aynur Tutkun yazmış Teknoloji ve Biz. Ne alkol ne sigara, çok şükür hiç zararlı alışkanlığı yok çocuğumun, diyen anne babalar. Uzmanlara göre televizyon ve bilgisayar, çağımızın bağımlılık yapan iki tehlikeli teknolojisi, biliyor muydunuz? Bir de buna cep telefonları eklersek, günümüz gençliğinin en büyük imtihanı bu teknolojik aletlerdir diyebilir miyiz? Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği televizyon izleme anketinin sonuçlarına göre ortalama olarak günde 4 saat televizyon izliyoruz. Araştırmalar günde 3 saat ve daha fazla televizyon izleyen çocukların okul başarısının daha düşük, sınıf tekrarlama oranının ise daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yine araştırmalar, çocuğun günde 1-2 saat televizyon seyretmesinin okul başarısını, özellikle okuma konusundaki verimini dikkate değer bir biçimde olumsuz etkilediğini göstermiştir. Pedagoglarsa izlenmediği halde sürekli açık duran televizyonun pasif içicilik kadar tehlikeli olduğunu savunurlar. Saygıdeğer babalar, akşam eve geldiğinizde yorgunluğunuzu nasıl atıyorsunuz? Haber izlemek için aldığınız kumandayı elinizden ne zaman bırakıyorsunuz? Ya siz sevgili anneler, dürüst olun, haftada kaç dizi izliyorsunuz? Sürekli televizyon izliyor, hiç ders çalışmıyor diye siz de çocuğunuza kızıyor musunuz? Seçici olmak ve izlemediğimiz zamanlarda da kapatmak durumundayız sevgili anne babalar. Çocuklar ne bizim işaret parmağımız yukarıdayken verdiğimiz nutuklarımızdan ne de dışarıdaki arkadaşlarından öğrenirler. Onlar en çok ebeveynlerini model alarak öğrenirler. Adam gibi televizyon izlemeyi onlar ne sadece anneden ne de sadece babadan, ikisinden de öğrenirler. Şuurlu bir evde televizyon faydalı bir program izlemek için açılır. Bitince de kapatılır. Bilgisayar ve internete gelince, Türkiye Bilişim Şurası raporunda 17-15 yaş grubundaki gençlerin %90'ının interneti eğlence ve yararlı olmayan siteleri gezmek için kullandığı, bilgisayar başında zamanlarını gereksizce harcadıkları belirtilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Şeker, yüksek seviyedeki elektromanyetik enerjinin kısa vadede hissedilen etkilerinin baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve gece uykusuzlukları olduğuna işaret etmiş. Uzun vadede hissedilen etkilerinin ise moleküler ve kimyevi bağlar, hücre yapısıyla bağışıklık sisteminin zarar görmesi olduğunu söylemiştir. Elektrikli aletler karşısında saatlerce oturmanın beden sağlığımıza verdiği zararlardan başka, bilgisayar oyunlarının ve internetteki zararlı sitelerin çocuklarımız üzerindeki psikososyal zararlarının da hepimiz farkındayız muhakkak. Fakat dünyayla yarışmayı hedefliyorsak, teknolojinin zirvesinde yaşadığımız şu çağda teknolojik aletleri eve sokmamak gibi bir seçeneğimizin olmaması gerekir. Ya şu şehir hayatını terk edip sessiz sakin, stressiz köyümüzde yaşayacağız ve bir gün süper güçler köyümüze geldiğinde onları içeriye buyur edeceğiz ya da her türlü teknolojiye sahip ve hakim olarak dünyaya kafa tutacağız. Biz istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de dünyada teknoloji, hatta nanoteknoloji her geçen gün gelişecek. Süper güçler belki de kendilerini istedikleri yere ışınlayabilecekler. Belki de nanoteknoloji ile üretilmiş görünmez kıyafetlerle aramızda rahatça dolaşabilecekler. O zaman sessiz sakin, stressiz köyümüzde ibadetimizle meşgul olabilecek miyiz? Ne yapıp ne edip bu aletleri doğru düzgün kullanmasını öğrenmek zorundayız. Onlar bize değil, biz onlara hakim olmalıyız. Elbette çocuklarımız önce bilgisayarda oyun oynayacaklar. Fakat bizim yardımlarımızla ve bizim örnek oluşumuzla oynarken kendilerini kontrol etmeyi ve azla yetinmeyi öğrenecekler. Zararsız, eğitici öğretici oyunları onlara biz bulacağız. Piyasada bu tür oyunlar yoksa onları biz üreteceğiz. Bilgisayarın eğlenceden ziyade araştırmak ve öğrenmek için kullanılması gerektiğini onlara biz öğreteceğiz. Televizyonda program seçmeleri için onlara biz yardımcı olacağız. Bir filmi beraber izleyip kritiğini yapmayı onlara biz öğreteceğiz. Ezan okunduğunda hemen namaza durmakla, sofraya çağrıldığımızda hemen sofraya gelmekle, yapmamız gereken işleri aksatmamakla, çoluk çocuğumuza göstermemiz gereken sevgi ve ilgiyi azaltmamakla, arkadaş, komşu ve akrabalarımızla olması gereken ilişkilerimizi kesmemekle, sıhhatimiz için gereken uykumuzu ziyan etmemekle, onlar otokontrolü bizden öğrenecekler. Efendimiz, cahiliyenin pisliği, çirkefliği kendisine boğduğu için dağlara çıkıp da huzuru oralarda buluyordu. Fakat peygamber olunca tekrar o rezil hayatın içindekilerle muhatap olmak üzere inzivadan çıktı. Bunun sebepleri üzerinde düşünmeli ve hayatı temiz bir köşede yaşayacak kadar sorumsuz olmadığımızı anlamalıyız. Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2010 sayısından Aynur Tutkun imzasıyla yer alan Teknoloji ve Biz başlıklı yazıyı size aktardık ve böylelikle